Ayrım 8.
Nida kimseyle evli değil, ben de değilim. Omuzlarını silkiyor. Pis Arap, ödeyeceksin bunu. Bize çektirdiklerinin bedelini ödeyeceksin. Hem de beter olarak. Bence en kötü hakaret olan pis Arap karşısında bile tepki göstermiyor. İstediğim kadar dilime dolayıp tekrarlayalım, rüzgara üfler gibiyim. Ona göre uzun süre İngiliz kalacak değilim. Beni Araplaştırmayı iş edinmiş durumda. Babamın Yemenli olması ona yetiyor olmalı. Geride kalanlar, kültürüm, eğitimim, İngiliz düşünce tarzım, bunlar hiç önemli değil. Nedida'nın yanına dönmek istiyorum. Olmaz, yarın gideriz ama ona hiçbir şeyden söz etmeyeceksin. İstediğimi söylerim. Onu korkutacak olursan kendini kollaman gerekir. Bu kez gözlerimin içine bakarak savurdu tehdidini. Diplomatça davranmalı, kendimi toparlamalıyım. İşleri bu şekilde düzeltemem. Oysa rol yapacağıma zayıf bir nokta, birisinden bir yardım ya da ne bileyim, umut bu ya. Bir şeyler beklerken iki yüzlü davranacağıma söz vermiştim kendi kendime. Koşullar beni saldırgan yaptı. Eskiden kolay kolay öfkelenmezdim. Birmingham'dayken hiç bu hale gelmemiştim. Hatta babamla bile tartışmazdım. Okulda arkadaşlarımla birlikteyken hep sakindim. Buradaysa hayvan gibi vahşileştiğimi sezinliyorum. İki köy arasındaki yol kısa sayılabilir. İlk gelişimizde yaptığımız gibi arabanın tepenin altında iniyoruz. Kalan yolu yürüyeceğiz. Kardeşimin yanına gitmek için kaçmak istesem, Abdülkadir'in evinin arkasından başlayan zor patikaya sapıp yaklaşık yarım saat yılanların ve bilmediğim başka hayvanların arasından yürümek zorunda kalacağım. Bizi tutmaları hiç de zor olmuyor. Bu ülke bir yabancı için başlı başına bir hapishane. Bir kadının evinin ve köyünün kısıtlı çevresi dışında tek başına dolaşması olanaksız. Bir İngiliz ise dikkatleri çekmeden 2 kilometre bile uzaklaşamaz. Zaten benim gibi bir İngiliz hangi yöne sapacağını, nereye gideceğini de bilemez. Tek tanıdığım yerler Nadida'nın köyüyle benimki. Hakaretlerin ardından gelen tek avunma yolu ağlamak. Tek sığınağımsa o da. Küçük bavulumu boşaltacak halim bile yok. Tek düşüncem şu fare deliğine gidip tuvaletimi yapmak. Katlanmam gereken tek düşünce de bu geceye yine şu deneyimsiz veledin aptalca yineleyeceği hareketler. Ertesi sabah ilk ben kalkıyorum ve tıpkı bir çocuk gibi Abdülkadir'i adım adım izleyerek bıkıp usanmadan Nadida'yı görmeye ne zaman gideceğimizi soruyorum. Sonunda kabul ediyor. İlk kaçma girişimimde dalmış olduğum yola sapıyoruz. Alçak duvarlar ve dikenli tellerle çevrili tarlalar arasından uzanan dar bir patikadan sonra karanlık ormanlara giriyoruz. Hesabım doğruymuş. Asube'ye ve Gobat'ın evine varmamız yaklaşık yarım saat sürüyor. Ev şimdiden dolup taşmış. İngiltere'den dönen yolcuları görmek için bir sürü insan toplanmış. Her zamanki gibi erkekler bir odada, kadınlar bir başkasında. Govat'la babamın arkadaşı olarak tanıştığımda Abdülkadir gibi ona da fazla dikkat etmemiştim. Tepesi kel, şişmanca, iri yarı, korkunç çirkin yüzlü, aşırı terleyen, kısa ve kıvırcık saçlı, ciddiyetle yumuşaklık karışımı 50 yaşlarında bir adam. Batılı giysileriyle babamın diğer arkadaşlarından hiç farklı değildi. Buradaysa tıpkı Abdülkadir gibi bambaşka bir adam. Evin efendisi o, karısı ise köşesine sinmiş. Üzerine fıtasını geçirmiş, kat çiğneyerek önemli bir kişi edasıyla konuklarıyla Arapça sohbet ediyor. Ülkesine geri dönen göçmen işçi olarak köylülere anlatacağı o kadar çok şey var ki. İngiltere'de gördükleri, kazandığı para. Nefret ediyorum ondan. Birmingham'da evimdeyken her şey farklıydı. Ama burada nefret doluyum. Irzıma geçtiler. Nadida'yı çaldılar. Nadida kadınların arasında yok. İşaret ettikleri odaya geçiyorum hemen. Benimkine benzeyen bir yatağın üstünde oturuyor. Ağlayarak kollarını atılıyor. O da hıçkırıklara boğuluyor ve birkaç dakika konuşmak gelmiyor içimizden. Sonra kaygıyla olup bitenleri, neler yaptıklarını soruyorum. Govat oğlundan geceyi benim yanımda geçirmesini istedi. İstekli bir hali yoktu. Küçük olduğu için korkuyordu herhalde. Bunun üzerine Govat beni bu odaya sürükleyip kapıyı kapattı. Oturup bekledim. Yan tarafta tartıştıklarını duyuyor, ne söylediklerini anlamıyordum. Govatsam ile bağırıp çağırıyordu. Galiba benimle yatmak istemediği için. Çok kötü dövdü onu. Oğlan bağırıp ağlıyordu. Korkunç bir şeydi Zana, korkunç. Ben de daha iyi duyabilmek için koridora çıktım ama korkuyordum. Oğlunu dövdüğüne göre beni de dövecekti, anlıyor musun? Nadida birkaç dakika soluklanıyor, ben de onu bağrıma basıyorum. Bir kapı açıldı. Govat bana doğru ilerledi. Ağladım. Evime dönmek istediğimi söyledim. Hatta küfür bile ettim. Bunun üzerine bana vurdu. Nerede vurdu? Ne yaptı sana? Sırtıma bir tekme attı. Tekmeleyerek beni odaya etti ve oğlunun beni sevmediğini, benden korktuğunu ama benimle yatması için onu zorlayacağını söyledi. Sonra Samir'i ensesinden tuttu ve bir köpek gibi onu odaya attı. Çok ağlıyordu. Yanakları kızarmıştı. Başını tutuyordu. Babası kapıyı kilitledi. Bu geceyi hiç unutmayacağım. Canını yaktı mı? Evet, beni aşağıladı. Nadide artık bakire değil. Sır küpü Nadide bana, kendi ablasına bile daha fazla bir şey söylemez. Aşağılamış. Henüz 13 yaşında olan bu oğlan benim sözde kocamdan daha güçlü. İngiliz kızının saf olmamasından korkuyordu ama babasından çok daha fazla korktuğu için ona itaat etmişti. Kendi çocuğunu cinsel ilişkiye zorlamak. Bu yüzden onu dövmek. Ne umuyorlar bu insanlar? Govad'ın karısı Salama, Vard'ın bana karşı olduğundan çok daha anlayışlı davranıyor kardeşime. Ona hiç benzemiyor. Kısa boylu, yanık tenli, parlak ve siyah ama saldırgan değil de yumuşak bakışlı gözler. Bu sabah Nadida'yı teselli etmeye gelmiş. Nadida dilinden anlamamış ama hareketleri yatıştırıcıymış. Kendi kızı için üzüntü duyan bir anne gibi davranmış. Üzülmek, tek yapabileceği bu. O ve diğer kadınlar için itaat esas, evlilik evliliktir. Oğlan dediğim bir kadından çocuk yapmak zorunda. Önemli olan tek şey bu barbarca eylemin yerine getirilmesi. Aşkmış, iğrenmeymiş, seçim hakkı söz konusu değil. Kadınların hiçbir seçenekleri yok. Biz de onlar gibi yaşamak zorundayız. Nadita'nın kayınvalidesi benimkinden daha insanca, daha normal, hepsi bu. Arapça pek bir şey anlamıyorum ama geçen her gün vardım benim için beyaz fahişe dediğini pek güzel anladım. O doğuştan kötü, kıskanç ve hain bir kadın. Gözyaşları içinde birbirimize yapışmış, umutla umutsuzluk arasında gidip gelerek birbirimize binlerce soru soruyoruz. Babamız neden yaptı bunu? Annem suç ortağı mıydı? Evet. Hayır. Yardım nereden gelebilir? Anneme yazmayı sürdürmeliyiz. Bir de her gün geri dönmek için ısrar etmeliyiz. Bu insanları kullanmalıyız. Asla onlar gibi olmayacağımızı, kaçırdıkları İngiliz kızları olarak kalacağımızı göstermeliyiz onlara. Katlanacak ama hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Asla. Abdülkadir'a, Govat'ın oğlunu neden dövdüğünü soruyorum. Kız kardeşinle yatmak istememiş. Kılık kıyafeti uygun değil. Saçları açık, saf görünmüyor. Madem öyle, zorlamasaydı. Kararı babası verir, kendisi değil. O, yabancı biriyle nişanlanmayı istememiş. Bunu da babasına söylemiş. Babasının otoritesine hakaret sayılır bu. Oğlunu dövmesi gerekiyordu. O da itaat etmek zorundaydı, hepsi bu. Babası, babası, hep baba. Bu toplumda önemli olan tek şey baba. Kadınlar, çocuklar, hepsi onlara boyun eğmek zorunda. Erkekler kocaman bıçaklarını kemerlerine sokup tehditkar bir ifadeyle dolanıyorlar. Birçoğu yurt dışında çalışıyor, uygarlıkla tanışıyor. Değişik ırklardan, değişik kültürlerden insanlarla karşılaşıyor. Ülkeye getirdikleri ise para, Coca-Cola, sigara ve konservelerden ibaret. Değişen başka bir şey yok. Özellikle de burada, köylerde. Gün böylece geçip gidiyor. Kadınlar bir köşede, erkekler bir başka köşede, Nadida ile bense yatağın üzerinde. Bu ev Abdülkadir'inkinden biraz daha küçük. Govat, Salama, iki oğulları Samir ve henüz 5 yaşında olan Şiab'dan oluşuyor aile. Salama hamile gibi görünüyor. Nadida ile kocasına ayrılan oda benimkine benziyor. Aynı temel eşyalar, yani bir yatak ve bir sedir. Benimkilerden daha da küçük olan pencerelerden odayı iyice karanlık yapıyor. Kapalı kalmaktan havasız kokuyor. Buna karşılık salon aydınlık ve havalı. Tuvalette ise bir pencere var. En azından içeri girerken fener kullanılmıyor. Tavanı da yüksek olduğundan iki büklüm durmak gerekmiyor. Abdülkadir'in evinde olduğu gibi duman içeri sızmasın diye mutfak işleri evin damında yapılıyor. Onların da üzerinde çaydanlığın sürekli fokurdadığı gaz fırınları var. Dün akşam Nadida'ya Avrupa tarzı sayılabilecek türde yemekler verilmiş. Govat da Abdülkadir'in tekniğini kullanmış. Bizi tavlayabileceklerini sanarak istediklerimizi sandıkları yiyecekleri satın alıyorlar. Bu tavizin fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Şu anda önemli olan tek şey Nadida ile sürekli ilişkide olabilmek. Onu her gün görmek istiyorum. Ertesi gün ve sonraki 8 gün boyunca buna izin veriliyor. Kayalık patikadan kuşkusuz Abdülkadir'in eşliğinde Asube'ye iniyorum. Tek başıma gitmeme izin yok ama Govad'ın evine vardığımızda yakamıza bırakıyorlar. Biz de çatıdaki terasa çıkıyoruz. Gökyüzünü ve karşıdan güneşi seyrediyoruz. Annemden, Birmingham'dan söz ediyoruz. Köyün üzerinden gelen bir helikopterin ip sarkıtıp bizi kuşlar gibi buradan uzaklara götüreceğini hayal ediyoruz. Birmingham'daki odamıza bir kavuşsak. O odada küçük kardeşimiz Ayşe ile hangimizin çıkacağı konusunda tartışırdı. Sıra sende, hayır sende. Ayşe de araya girerdi. Babama söyleyeceğim, akşamları tek başınıza dolaştığınızı söyleyeceğim onlara. Çiçekli yatak örtüsünün üzerinde tepinerek yüzümüze yastık fırlatan Ayşe'ye ''Sen küçüksün'' diye karşılık verirdim ciddi bir ifadeyle. Küçük oğlan kardeşinin kızların odasına girip topuyla ortalığı dağıtmasına izin yoktu. Çocukluğumuz. Terasa uzanıp plaj düşleri kurarak güneşleniyoruz. Sıkıntılı geceleri konuşmaktan kaçınıyoruz. Tatile çıkmış iki çocuk gibi bronzlaşmaya çalışıp hangimiz daha çok yanmış diye ten renklerimizi karşılaştırıyoruz. Bekliyoruz. Doğum günü kartlarımı tekrar tekrar okuyoruz. Hepimiz iyiyiz ve seni öpüyoruz. Sevgiler. Birmingham'da onlar bizi tatilde sanıyorlar. Her gün yarım saat gidiş, yarım saat dönüş patika yoluna düşüyorum. Her seferinde Abdülkadir'in ardından önümde tırmanan topuklarına bakarak sesleniyorum. Bizi İngiltere'ye ne zaman götürüyorsun? Her türlü ses tonuyla bıkıp usanmadan söylenen bu cümlenin kafasında bir zehire dönüşmesini umuyorum. Bunu duymaktan bıkmasını diliyorum. Bizi Land Rover'a atmasını, sana yoluna koyulmamızı bekliyorum. Gece yarısı gıkımı çıkarmadan uçurumlu yollara düşebilirim. Yeter ki sana yolunda olalım. Abdülkadir da bunu tahmin ediyor. Tekrar kaçmaya çalışıyorsan bu düşünceyi kafandan çıkarıp at. Vadiye bile varmadan kurtlarla sırtlanlara yem olursun. Govad'ın evinin damında geçen bu öğleden sonra saatleri bana zaman dışı, dünya dışı gibi geliyor. Daha güneşiyle esmerleşen kollarımla bacaklarımı seyrederken duyduğum zevk, bilincimin üzerini kaplayan kabarcıklardan ibaret. Sivrisineklerin oluşturduğu yara izleriyle günde 40 ile 60 arasında değişen sigaralarımın sayısı çok daha belirgin aslında. Dükkana ya da Asube'ye gittiğimizde erkekler görmesin diye Abdülkadir beni hep sapa yoldan götürüyor. Tehlikeli bir yol izliyoruz. Geçtiğimiz ormanlar yılan ve akrep kaynıyor. Kurtlarla sırtlanlar bulunduğunu da biliyorum. Geceleri seslerini duyuyoruz. Gündüzleri ortaya çıkmıyorlar ama silahlı erkekler gibi nöbet tuttukları kesin. Şebekler bazen tehlikeli olabiliyorlar. Sürekli kovalamak gerekiyor. Odamdan bakarken tarlalardan sıçrayışlarını seyretmek keyifli olabiliyor ama yoluma çıktıklarında gerçekten korkuyorum. Öteki kadınlar bunlara taş atıyor, bağırıyor, korkutmak için el kol hareketleri yapıyorlar. Ben henüz onları taklit edemiyorum. Gardiyanımın peşinde yürüyüp adımlarımı onunkilere uyduruyorum. Birmingham'ın kaldırımlarını, sokaklarını, dükkan, vitrinlerini düşündükçe sandaletimle bir akrebi ezmeye yetecek büyüklükte bir öfke kaplıyor içimi. Atulga da ailedeki tüm kadınları kıskanıyor. İlki olarak başka erkeklerin onları görmesini istemiyor. Yemenli kadınlar gibi giyinmeyi reddederek ek bir sorun çıkarıyorum kendisine. Öte yandan kaçmak istediğimi de biliyor. Bana güvenmediği için Nadida'yı görmeye tek başıma gitmeme izin vermiyor. Yol üzerinde İngiliz ahlaksızlığına yalnızca hayvanlar tanık oluyor. Köyde erkeklerle karşılaşıyoruz. Ne zaman İngilizce bilen birisiyle tanışsak yanına yaklaşıp bana yardım etmesini istiyorum. Hemen hemen hepsi beni görmezlikten geliyor. Tıpkı eve ziyarete gelenler gibi. Baş başa görüşmek için kurnazlıklara başvurdum. Sonuç vermedi. Bazıları nazikçe karşılık veriyor. Buraya alışacaksın, evlisin sen. İşi zamana bırak, annenle babanı unutursun. Ya da gitmeye uğraşıp da öteki kadınlara kötü düşünceler aşılama. Ev sahibinin otoritesi kanundur. Diğerleri ise karşılık bile vermeden sırtlarını dönüyor. Belki de doğrudan doğruya kendileriyle konuşmamdan utanıyorlardır ama bence hepsi şu ya da bu biçimde Abdülkadir'e bağlı insanlar. Bu gerek iş, gerek kan, gerekse evlilik ya da üçünün birleşiminden oluşan bir bağ. Zaten onlarla konuşmakta oldukça zorlanıyorum çünkü eve konuk geldiğinde Abdülkadir hiç de nazik olmayan bir biçimde "Çek git buradan" diyerek beni odama gönderiyor. İlk günlerde İngiltere'de yaptığım gibi yanlarına yaklaşabiliyordum ama sonradan Abdülkadir iyice katılaştı. Beni de ötekiler gibi bir Arap kadın olarak görmeye başladı. Ward'la ilişkimse yok denecek kadar az. Başlangıçtan beri benden nefret ediyor. Kadınlara düşen gündelik yıpratıcı işleri kendisi ya da diğer gidini Bakila gibi neden üstlenmediğimi bir türlü anlayamıyor. Anneme yazdığım mektubu kabul edip postaya verecek birisiyle bağlantı kurmaya çalışıyorum ama köyde İngilizce konuşan erkeklere başvurmaktan hemen vazgeçsem iyi olacak. Onlara güvenemem. Mektubu Abdülkadir'e teslim ederlerse o da benim canımı okur. Nadida'ya gelince, kayınvalidesi Salama'nın kendisine duyduğu yakınlığa karşın hiçbir umudu kalmadı. Kovat'tan kendisini eve göndermesini istediğinde o sırıtmakla yetiniyor. Evden dışarı çıkmıyor. Hep kadınlarla baş başa. Bu durumda kurtulmak için çare aramakta tek başıma bana düşüyor. Ne yazık ki kurşun gibi ağır güneşin altında günler gelip geçiyor ve incelediğim yüzlerin hiçbirinde en ufak bir sevecenlik görmüyorum. Bazen korkunç bir üzüntüye kapılıyorum. Bu anlamsız yazgı altında ezilen küçük kız çocuğu gibi hissediyorum kendimi. Zaman zaman da güçlü, kararlı, saldırgan oluyorum ve Abdülkadir'le teke tek savaşmayı sürdürüyorum. Beni İngiltere'ye götür. Burada tutacak olursan cezalandırılır, hapse atılırsın. Ama her gece iğrençlik sürüyor. Abdullah'la uyumak, şu zayıf oğlanla yatmak, kendimi kirli hissetmek, bir kuyu içinde yok olmayı dilemek. Korunmak için soyunmadan yatıyorum. İç çamaşırlarımı hiç çıkarmadan gecelik geçiriyorum üzerime. Sabah olunca yavaş yavaş eriyip giden sabunumla bunları yıkıyorum. Beni biraz olsun rahatlatan tek şey yıkanmak. Bu ahlaki çöküşten, evlilik dedikleri bu pislikten beni ancak bu kurtarıyor. Bugün Govad'ın evinde kat toplantısı var. Bu tabakalara korkunç para harcıyorlar. Ben de çiğnemeyi denedim. Geceleri uyumama, yanımdaki bedeni unutmama, gözlerimi kapamama yardımcı olur umuduyla. Çünkü uyku uyumaz oldum. Bu oda beni boğuyor. Abdullah'ın kokusu beni boğuyor. Vahşi hayvanlarla gece soğuğundan korkmasam dışarıda uyurdum. Uyku hapları bulsam bir şişe yutardım. Çaresiz kat çiğnedim. Evin önünde yaşlı kör adamın yanına oturup tabakaları tıktıkça aşırı şişen yanaklarını inceleyip onu taklit ettim. İlk başta uyumama yardımcı oldu ama sonradan bıraktım. Beni hasta ediyordu. Üstelik onlar gibi davranmış oluyordum. Bundan vazgeçmeliydim. Her derde deva olduğunu söylüyorlar. Yorgunluğu, açlığı ve susuzluğu gideriyormuş. Bu bitki onlar için gıda kadar önemli. Hatta riyal banknotunun üzerinde resmi bile var. Kat alabildiğine uzanan tarlalarda yetişiyor. Biraz da İngiliz evlerinin önünde sıra sıra dizili duran kurt bağrıları andırıyor. Köydeki dükkandan ya da eşek sırtında taşıyan sokak satıcılarından satın alınabiliyor. Abdülkadir çeşitli kalitelerin bulunduğunu, Afrika'dan gemiyle getirilen en iyisi olduğunu açıkladı. Bölgede yetişen kat acı ve orta kaliteymiş. Gündüzleri erkekler bir araya gelip saatler boyu taze yeşil tabakaları çiğniyorlar. Yanağın şeklini bozan bir topa dönüşüyor çiğnedikçe. Konuşurken ağızlarında çevirip tükürmekle geçiyor zamanları. Kadınlarsa tutan denilen bir ot çiğnemeyi yeğliyorlar. Bu ufalayıp odun kömüründe yaktıkları bir tür odun parçası. Acı dumanı içlerine çekmek için pipo kullanıyorlar. Erkekler gibi sigara içmelerine izin yok. Bana ise var ve peşini bırakmıyorum. Abdülkadir alıyor sigaralarımı ve garip bir biçimde bu konuda hiçbir itirazı yok. Belki de kuralı delmeme izin vererek beni kandırabileceğini umuyor. Bugün Nadida ile birlikte öğleden sonramızı 100. kez annem hakkında konuşarak geçirirken köy hapsinin yolunu tutmadan önce bir paket bitirmiştim. Küçük kardeşimin rengi soluk ancak yakınmıyor. Bazen onu uzak, boşlukta yüzüyor gibi ulaşılmaz hissediyorum. Onun gerçeği reddetme biçimi de bu. Abdülkadir oda kapısının aralığında beliriyor. Annene bir haber vermen gerekiyor. Kuşkulanıyorum. Mektubumu almış mı? Almış olmalı ama Nedida ile birlikte nasıl olduğunuzu bildirmeniz gerekiyor. Çabucak düşünmeye çalışıyorum. Elbette. Nedida'nın gelişiyle ilgili haber alamayınca annemin kaygılanıp başına dert açmasından korkuyor. Demek ki annemin haberi yok. Babamın bizi sattığını bilmiyor ve kaçırıldığımızı uzun süre öğrenmemesi gerekiyor. Beni yalan söylemeye zorlayacak. Reddetmeliyim ama öte yandan bir şeyler denemenin tek yolu da bu. İngilizceyi iyi okuyabilse de onun anlayamayacağı bir cümle sokabiliriz araya. Örneğin şöyle yazabiliriz. Anneciğim, Abdullah'la evlendim. Her şey yolunda. Olmaz. Bunu yazmama izin vermez. Öyleyse şöyle diyebilirim. Anneciğim, burası çok güzel bir ülke. Hava harika. Mutlaka gelip bizi görmelisin. Çok aptalca. Altında yatan anlamı anlayamaz. Sıkıntıyla aranıyor, aranıyor. Abdülkadir da düşüncemi bölüyor. Bir kaset dolduracaksın. Kaset mi? Bu onların yöntemi. Ahmet abimle Leyla ablam için de aynısını kullanmışlardı. Arapça doldurulmuş, anneme babam tarafından çevrilen bir kaset. Kaseti İngilizce doldurmama izin verilirse belki içine bir şeyler sıkıştırabilirim. Kasetlerim var, teybim var. Tamam, bu akşam odamda doldururum. Nadida umutla bana bakıyor. Hayır, burada, bizimle birlikte. Bizimle birlikte erkeklerin toplantı odasında anlamına geliyor. Bugün oldukça kalabalıklar. Abdülkadir'in arkadaşları oğlu Muhammed, sözde kocam Abdullah, Govat ve Nadida'nın sözde kocası Samir. İki kuzu için bir araya gelmiş kurtlar sofrası sanki. Yemen'in harika bir ülke olduğunu söylemelisin. Bayram için koyun kesmeye hazırlanıyoruz. Çok mutluyum diyeceksin. Nadida da aynı şeyi söyleyecek. Korkunç bir şey bu. Bir yastık üzerine oturuyorum. Nadida da bana yaslanıyor. Bakışları tehdit savuran dikkat kesilmiş erkeklerin tümü karşımızda. Bana verdikleri küçük aygıtı alıyorum. Kaseti takıp kayıt düğmesine basarak yanımda duran mikrofona konuşmam gerekiyor. Sesimi Birmingham'a götürecek minik kara deliğe takılıyor gözlerim. Baştan ayağa titriyorum. Anneciğim, Nadida sağ salim geldi. Güzel bir köydeyiz. Yemen'de harika bir ülke. Burada bizim onurumuza bayramda koyun kesilecek. Çok mutluyuz. Hepinizi, Ayşe'yi ve Mo'yu öperim. Hepsine sevgilerimi ilet. Seni öpüyorum. Nadida da öpüyor. Yakında görüşmek üzere anneciğim. Öfkeden ölmek üzereyim. Nadida'nın sesi benimkinden çok daha titrek. Aynı saçmalıkları tekrarlamak için kendini zorluyor. Şiddetten ve saldırganlıktan uzak, ölü bir zombi. Yalnız başımıza kaldığımızda bile onu gülümsetmeyi başaramıyorum artık. Bu ise tersine aykıramadan, burada bulunduğum için mutluyum diye fısıldamasını dinlemekten çok daha büyük bir aşağılama gibi geliyor bana.